8. kaset 2. yüz. Bir dört yol ağzında kafile lüks bir Lando arabasının yolunu kapadı. Arabayı parlak suratlı, iri kıçlı, ceketinin sırtında sıra sıra düğmeler bulunan bir arabacı sürmekteydi. Arabanın arka koltuğuna bir karı koca oturmuştu. Kadın zayıf, solgun yüzlüydü. Yazlık bir şapka giymiş, göz alıcı ipekliden şemsiyesini açmıştı. Silindir şapkalı koca ise açık renk, şık bir pardüsü giymişti. Karşılarında çocukları oturuyordu. Kız süslü püslüydü, bir çiçek kadar tazeydi. Sarışın bukleleri sırtına dökülmüştü. Onun da elinde göz alıcı renkte bir şemsiye vardı. Yanında erkek kardeşi oturuyordu. Uzun, zayıf bir boynu, çıkık köprücük kemikleri vardı. Başına uzun kurdeleri bir denizci şapkası giymişti. Baba kafileyi vaktiyle geçmedi diye arabacıya çıkışıyordu. Anne ise gözlerini kırpıştırarak yüzünü tiksintiyle buruşturuyor, şemsiyesini yüzüne yaklaştırarak güneşten, tozdan korumaya çalışıyordu. İri kışlı arabacı ise efendisinin kendisini haksız yere azarlayışı karşısında öfkeyle kaşlarını çatıyordu. Bu yoldan gitmesini efendisi söylemişti oysa. Arabacı bir yandan da arabaya asılan yarı zatları güçlükle zapt edebiliyordu. Belediye çavuşu bu lüks arabanın sahibine yaranmak için o geçebilsin diye kafileyi durdurmayı pek istiyordu ama bu yürüyüşün korkunçsa bile yine de heybetli bir yanı bulunduğunu sezmekteydi. Zengin baya hoş görmek için de olsa bunu bozmaya kendinde cesaret bulamıyordu. Zenginliğe karşı beslediği saygıyı belirtmek için arabadaki bayı selamlamakla yetindi. Sanki arabadakileri koruma işi kendine verilmiş gibi mahkumlardan yana sert sert baktı. Böylece araba bütün kafilenin geçmesini bekleme zorunda kaldı. Ancak içi torbalar, hasta kadın mahkumlarla dolu sonuncu araba da geçtikten sonra yola koyulabildi. Bu arabadaki yaygaracı kadın da artık susmuştu. Yalnız lüks Lando'yu görünce yine hıçkırmaya, tiz çığlıklar koparmaya başladı. Ancak o zaman arabacı dizginlere hafifçe dokundu, yağız atlar da nallarını kaldırım taşlarının üstünde öttüre öttüre, lastik tekerlekleri üstünde hafif hafif sallanan Lando'yu kırlara doğru çekip götürdüler. Karı kocayla küçük kız ve köprücük kemikleri çıkık, ince boyunu küçük oğlan kır eğlentisine gidiyorlardı çünkü. Ne baba ne de anne görmüş oldukları şey hakkında çocuklarına en ufak bir bilgi vermediler. Onun için gördükleri bu manzarayı çocuklar kendi kendilerine yorumlamak zorunda kaldılar. Küçük kız annesiyle babasının yüzlerindeki ifadeye bakarak kendi kendine "Annem babamla dostlarından apayrı türden, kötü insanlar bunlar. Onun için onlara sert davranılıyor." diye düşünüp işin içinden çıktı. Bu yüzden korkudan başka bir şey duymadı. Kürek mahkumları gözden kaybolunca da bayağı sevindi. İnce boyunlu oğlan gözlerini kapamadı. Yere de bakmadı. Boyuna kafileyi seyretti, bu manzaraya o da başka bir yorum biçimi buldu. Bütün bu yaratıkların da kendisine de başka insanlara da benzediklerini biliyor, onlara kötülük yapıldığını, haksızca davranıldığını anlıyordu. Onlara acıyordu ve bu ayakları prangalı, başları tıraşlı insanlardan olduğu kadar onları zincire vurmuş, kafalarını tıraş etmiş insanlardan da korku duyuyordu. Onun için dudakları gittikçe daha fazla büküldüğü halde ağlamamak için büyük bir çaba gösteriyordu. Böyle bir durumda ağlamanın ayıp bir şey olduğunu bilmekteydi çünkü. Mahkumların hızlı gidişlerine Prens Dimitri Nehridol da ayak uydurmuştu. İnce bir pardesü giymiş olmasına karşın sıcaktan bunalmıştı. En çok tozla, sokakların rüzgarsız, yakıcı havasız rahatsız etmekteydi onu. 300 metre kadar yürüdükten sonra yine arabaya bindi. Kafilenin başına doğru ilerledi. Sokağın ortasında böyle arabanın içine oturmuş olduğu için sıcağı daha çok hissetti. Bir gün önce eniştesiyle yapmış olduğu konuşmayı anımsamak istedi ama şimdi anıları, mahkumların cezaevinden çıkışları, kafilenin yürüyüşü dolayısıyla uyanan izlenimler yüzünden silikleşmişti. Bir gün önce olup bitenler onu bu sabahki kadar heyecanlandırmıyordu artık. Bir parmaklığın önünde ağaçların gölgeleri altında başları açık iki liseli göründü. Dondurma alıyorlardı. Dondurmacı başının üstünde taşıdığı sepetini yere indirip onların önünde çömelmişti. Çocuklardan biri dondurmasını yemeye başlamıştı. Ötekisi dondurmacının bardağı sarı bir maddeyle taşırırcasına doldurmasını bekliyordu. O sırada Dimitri de çok susamış olduğunu fark etti. Arabacıya, "Burada soğuk bir şey içecek yer yok mu?" diye sordu. arabacı, şurada iyi bir pastane vardır, dedi. Sonra sokağın köşesinden saparak üzerinde büyük bir tabela bulunan geniş bir kapının önünde durdu. Şişman bir tezgahtar, tezgahın arkasına geçmiş duruyordu. Sırtında yalnız gömlek vardı. Beyaz ama kirli ceketler giymiş iki garson da müşteri olmadığı için bir masanın başına geçip oturmuşlardı. İkisi de bu beklenmedik müşteriye merakla baktılar. Buyurun, diyerek ondan yana seyirttiler. Dimitri bir şişe soda ısmarlayıp pencerenin yakınında üzerinde kirli bir örtü bulunan masanın başına geçip oturdu. İki adam da çay fincanlarıyla beyaz bir şişenin başına oturmuşlar, alınlarındaki teri silerek sakin sakin bir takım hesaplar yapıyorlardı. Dazlak kafalı esmer olanın ensesinde Ignati Rogojinski gibi siyah saçlardan bir şerit vardı. Bu benzeyiş Dimitri'ye yine eniştesiyle yapmış olduğu konuşmayı anımsattı. Yola çıkmadan önce eniştesiyle ablasını görmek istediğini bir kez daha hissetti. Tren kalkmadan önce vakit bulamayacağım buna herhalde. Mektup yazayım daha iyi, diye düşündü. Bunun üzerine bir kağıtla zarf, bir de posta pulu getirtti. Bir yandan soğuk sodayı içerken öbür yandan ne yazayım, diye düşünmeye başladı. Zihni dağınıktı, mektubu yazamıyordu bir türlü. Sevgili Natalya, dün eniştemle biraz çekiştik. Onun bana gücenik olduğunu düşüne düşüne yola çıkmak istemiyorum, diye başladı. Sonra kendi kendine, başka ne yazayım, diye düşündü. Af mı dilesem? İyi ama düşündüklerimi söyledim ona. Af dilersem sözlerimi geri aldığımı sanacak. Sonra ne diye benim işlerime burnunu sokuyor? Yok yok, yapamayacağım. İçinden yine bu yabancı, ukala, anlayışı kıt adama karşı hınç duydu. Başladığı mektubu cebine yerleştirdi. Hesabı gördükten sonra kafileye yetişmek için dışarı çıktı. Sıcak daha da artmıştı. Duvarlarla kaldırım taşlarından ateş fışkırıyordu sanki. İnsan sıcak yere bastıkça ayakları yanıyordu. Elini arabanın cilalı, parlak çamurluğuna değdirdiği zaman da yanma hissine benzer bir şey duydu. Arabanın atı yorgun bir tırısla ilerliyor, nallarıyla girintili çıkıntılı yolun taşlarını tempolu tempolu döverek sokaklardan geçip gidiyordu. Arabacı uyuklamaktaydı. Prens hiçbir şey düşünmüyor, aldırmaz bir edayla önüne bakıyordu. Sokağın alt başında, büyük bir evin kapısı önünde bir kalabalık, bir de elinde tüfeğiyle muhafızlardan birini gördü. Arabayı durdurdu. Evin kapıcısına, ''Ne oluyor?'' diye sordu. ''Mahkumlardan birine bir şey oldu sanırım.'' Dimitri arabadan indi. Kaldırımın yanında aşılmış yamru yumru taşların üstünde bir mahkum yatıyordu. Ayakları başından daha yüksekteydi. Pek genç değildi. Geniş omuzları, kızıl bir sakalı, kıpkırmızı bir yüzü, basık bir burnu vardı. Kurşuni kaputla kurşuni pantolon giymişti. Çilli ellerinin avuçları yerde olduğu halde sırt üstü yatıyordu adamcağız. Geniş göğsü kesik, düzgün aralıklarla inip kalkıyor, kımıltısız, kanlı gözleriyle gökyüzüne bakarak derin derin soluk alıyordu. Adamın başucunda çatık kaşlı bir polisle bir postacı, bir tezgahtar, eli şemsiyeli bir yaşlı kadın, bir de kolunda boş bir sepet bulunan saçları kısa kesilmiş bir çocuk duruyorlardı. Tezgahtar bu durum karşısında öfkelenmişti. Prense, hapiste zayıfladılar, bitkin düştüler. Şimdi de bu cehennem sıcağında yola çıkardılar onları, diyordu. Eli şemsiyeli ihtiyar kadın ağlamaklı bir sesle, zavallı, hiç yolu yok, ölecek, dedi. Postacıysa gömleğini çözmeli, diye akıl öğretti. Polis iri, beceriksiz parmaklarıyla adamın kaslı, kırmızı boynunun çevresindeki şeritleri gevşetmeye başladı. Polisin pek heyecanlı olduğu görülmekteydi. Ama yine de bağırmaktan kendini alamadı. Ne toplandınız buraya? Zaten hava sıcak. Siz de büsbütün hava gelmesine engel oluyorsunuz. Tezgahtar kuralları bildiği için böbürlenerek ekledi. Hekim muayenesi gerek. Zayıf olanlar yola çıkarılmaz. Oysa adamı yarı ölü haldeyken yola çıkarmışlar. Polis gömleğin şeritlerini çözdükten sonra doğrulup çevresine göz gezdirdi. Kendine yandaş bulmak umuduyla Dimitri'ye de baktı. Onun gözlerinde en ufak bir yakınlık belirtisi göremeyince bu kez muhafızdan yana döndü. Bir yandan da kalabalığa. Hadi gidin işinize. Ne üstünüze vazife bu sizin? Bayılmış adam görmediniz mi hiç? Diye bağırıyordu. Asker çizmelerinin ökçesi koptuğu için biraz öteye gitmiş, ökçeye bakıyordu. Onun için polisin başına gelenlere hiç aldırmadı. Kalabalığın arasından. İyi ama görevliler de aldırmıyorlar. Adam göz göre göre ölecek. Olur mu böyle şey yahu? mahkumsa mahkum, ne yapalım yani, mahkum Tanrı'nın kulu değil mi gibi sözler işitiliyordu. Dimitri, başını kaldırın da biraz su verin dedi. Polis, su getirmeye gittiler dedi. Sonra ıkına sıkına mahkumu koltukların altından tutarak vücudunu doğrulttu. Tam o sırada emreden sert bir ses, ne diye toplandınız buraya diye bağırdı. Sırtında bembeyaz, temiz pak bir üniforma, ayaklarında uzun konşlu, pırıl pırıl çizmeler bulunan bir komiser orada toplanmış olanlara yaklaştı. Daha işin iç yüzünü sorup öğrenmeden, hadi bakayım dağılın, ne işiniz var burada diye bağırdı. Can çekişen adamı görünce sanki onun bu durumunu bekliyormuş gibi başıyla tamam dercesine bir işaret yaptı. Sonra polise sordu. Ne oldu? Polis, kafile geçerken bu adam yere yuvarlandı, komutan da bırakalım onu dedi diyerek olup bitenleri anlattı. O bırakalım dedi diye sokak ortasında bırakacak değiliz ya, karakola götürelim. Bir araba yok mu buralarda? Polis selam vererek, kapıcı araba bulmaya gitti dedi. Tezgahta sıcaktan söz edecek oldu. Komiser, sana ne, git işine bakayım diye bağırdı. Sonra adamın yüzüne öyle sert sert baktı ki tezgahta süklüm püklüm oluverdi. Dimitri, biraz su vermeli dedi. Komiser ona da ters ses baktı ama bir şey söylemedi. Kapıcı elinde bir testi suyla çıka gelince komiser polise, biraz su içir şuna diye emretti. Polis adamı sarsarak başını kaldırıp suyu ağzına dökmek istedi ama mahkum suyu içmiyordu. Su sakalına yayıldıktan sonra ceketiyle toz içindeki keten gömleğini ıslattı. Komiser, suyu başına dök diye emretti. Bunun üzerine polis adamın başındaki yassı takkiyi çıkarıp bütün suyu dazlak kafayla yanlardaki kızılımsı kıvırcık saçların üstüne döktü. Zavallının gözleri sanki korkuyla yerlerinden fırlamış gibi kocaman kocaman açıldı. Yalnız vücudu yine öylece kımıltısız kaldı. Yüzünden tozla karışık sular akıyor, ağzında yine düzgün aralarla acılı soluklar çıkıyordu. Bir yandan da vücudu habire sarsılıyordu. O sırada komiserin gözü prensin arabasına ilişti. İşte burada bir araba var ya, dedi. Bunu çağırsanıza. Sonra arabacıya seslendi. Hey, gel bakayım buraya. Arabacı komiserin yüzüne bakmaksızın yanıt verdi. Müşterim var. Dimitri, arabayı ben tutmuştum, dedi. Ama gerekiyorsa alın. Sonra arabacıya döndü. Paranı veririm, merak etme. Komiser, hadi ne bekliyorsunuz? Kaldırsanız adamı yerden, diye bağırdı. Polisle kapıcı ve asker ölmek üzere olan adamı kaldırıp arabaya götürerek iskemleye oturttular. Adamın oturduğu yerde kendi kendine duracak hali yoktu. Başı arkaya düştü, vücudu iskemlenin üstünde büzülüp kaldı. Komiser, yatırın diye emretti. Polis can çekişen adamın yanına oturarak onu sağ eliyle sımsıkı kavradı. Zarar yok komiserim, böyle de götürürüm onu dedi. Asker de abaçarıklar içinde çıplak olan ayakları kaldırıp karşıki iskemlenin altına doğru uzattı. Komiser çevresine bakındı. Kaldırım taşları üzerinde mahkumun takkesini görünce yerden alarak adamın ıslak, arkaya devrik kafasına geçirdi. Sonra da hadi bakalım gidelim artık dedi. Arabacı öfkeli öfkeli arkasına döndü, başını salladı, yanında asker olduğu halde hayvanını karakola doğru sürdü. Araba karakolun önüne geldi, avluya girdikten sonra merdivenlerin önünde durdu. Kapıda bir itfaiyeci nöbet bekliyordu. Avluda başka bir takım itfaiyeciler de kollarını sıvamışlar, yüksek sesle konuşup gülüşerek bir arabayı yıkıyorlardı. Kira arabası avluda durur durmaz çevresini hemen polisler aldı. Bunlar kımıltısız duran adamı koltuk altlarıyla ayaklarından tuttukları gibi arabadan dışarı çektiler. O sırada araba polislerin ağırlığıyla gıcırdadı. İlk binen polis de yere atladı, uyuşmuş olan elini salladı, kasketini çıkarıp haç işareti yaptı. Ölü üst kata çıkarıldı. Dimitri de onun ardı sıra gitti. Cesedi küçük, pis bir odaya götürmüşlerdi. Burada 4 yatak vardı, ikisinde hastalar yatıyordu. Hastalardan birinin ağzı çarpıktı, boynunda bir sargı vardı. Ötekisi bir veremliydi. Cesedi boş yataklardan birinin üzerine yatırdılar. Gözleri parıldayan, boyuna kaşlarını oynatan don gömlek, ayağı çoraplı bir adama çevik, çabuk adımlarla cesede yaklaşıp baktı, sonra prense baktı. Bir kahkaha kopardı. Bu adam karakolun revirinde yatmakta olan bir deliydi. Beni korkutmak istiyorlar ama vız gelir, dedi. Polisin arkasından komiserle sağlık memuru da içeri girdiler. Sağlık memuru ölüye yaklaştı, çilli, sarı elini tutarak yokladı. El yumuşaktı ama daha şimdiden bal mumu gibi sararmıştı. Sağlık memuru bu eli bir süre tuttuktan sonra bıraktı. Elde cansız bir halde ölünün karnının üstüne düştü. Sağlık memuru başını sallayarak, "Hapı yutmuş," dedi. Sonra içi rahat etsin diye olsa gerek, kaba bezden ıslak gömleğinin önünü açtı, kulağının üzerine dökülen kıvırcık saçları arkaya doğru iterek ölünün kımıltısız duran sarımtırak şiş göğsüne doğru eğildi. Herkes susuyordu. Sağlık memuru doğruldu, başını salladı. Sonra ölünün açık duran sabit mavi gözlerinin önce birini sonra da öbürünü kapadı. Deli ise boyuna sağlık memurundan yana tükürükler yağdırarak "Korkutamazsın beni, korkutamazsın beni," diyordu. "Komiser, ne yapacağız şimdi?" diye sordu. "Hiç, aşağı morg odasına indireceğiz. İyi bak, öldüğüne emin misin?" Sağlık memuru kim bilir neden ölünün gömleğini kapadıktan sonra "Elbette eminim," dedi. "Ama doktora haber yollayın da bir de o görsün. Petrov, git çağır onu buraya. Morg odasına indirin ölüyü." Sonra ölen mahkumun peşini bırakmamış olan askere döndü. "Sen de kaleme git, tutanağı imzala. Bağ üstüne." Polisler cesedi kaldırıp aşağı götürdüler. Prens Nehlidov da arkalarından gideceği sırada deli onu durdurdu. "Madem ki sen bu işe katılmadın, bir sigara ver bakayım bana," dedi. Dimitri Nehlidov adama sigara verdi. Deli de yine kaşını gözünü oynatarak çabuk çabuk konuşarak telkin yoluyla kendisine nasıl işkence edildiğini anlattı. "Hepsi benim aleyhimde," dedi. "Bir de medyumları var, onun aracılığıyla işkence ediyorlar, azap çektiriyorlar bana." Dimitri, "Ya öyle mi? Vah vah," dedi. Adamı daha fazla dinlemeksizin dışarı çıktı. Ölünün nereye götürülebileceğini merak ediyordu. Polisler ellerindeki yükle avluyu geçmişler, bodrum kapısından içeri girmişlerdi. Prens de ortalarından gitmek istedi. Komiser onu durdurarak sordu. "Bir şey mi istiyorsunuz siz?" "Hayır." Dimitri bunun üzerine arabasına doğru ilerledi. Arabacı uyuyordu. Uyandırdı, yeniden istasyonun yolunu tuttular. Daha 100 metre gitmemişlerdi ki yanında silahlı bir asker bulunan bir yük arabasına daha rastladılar. İçinde başka bir mahkum yatıyordu. Ölmüştü herhalde. Adam arka üstü yatmıştı. Tıraşlı başının üstündeki yası takkesi burnunun üzerinden küçük, siyah sakalına kadar kaymıştı. Araba sallandıkça o da yattığı yerde zıp zıp sıçrıyordu. Hantal çizmeler giymiş olan arabacı atın yanı sıra yürüyerek arabayı sürüyordu. Arkadan bir polis gelmekteydi. Prens arabacının omzuna dokundu. Arabacı atını durdurarak "Şu yaptıkları işe bakın," dedi. Dimitri arabadan indi, yük arabasının ardından yürüyerek nöbet bekleyen itfaiyecinin önünden yine geçip karakolun avlusuna girdi. Öteki itfaiyeciler itfaiye arabasını yıkama işini bitirmişlerdi. Şimdi de iri yarı kemikli kasketinin üstüne mavi şeritli bir itfaiye yüzbaşısı ellerini ceplerine sokmuş, bakla kırı bir atı inceden inceye gözden geçiriyordu. Beygirin boynu koşunlar sürte sürte yıpranmış durumdaydı. Bir itfaiyeci hayvanı yularından tutmuş yüzbaşının önünde gezdiriyordu. At ön ayaklarından birinin üstüne basarken toparlıyordu. Yüzbaşı yanında duran baytara öfkeli öfkeli bir şeyler söylüyordu. Komiser de oradaydı. İkinci cesedi görünce arabacının yanına yaklaştı. Ters ters başını sallayarak "Nerede buldun bunu?" diye sordu. "Gorbatovskaya'da." "Mahkum mu bu da?" "Evet. Varan iki oldu bugün." "Örgüt dehşet doğrusu. Sıcak da var sonra." Yüzbaşı böyle söyledikten sonra topal atı götürmekte olan itfaiyeciye bağırdı. "Köşedeki bölmeye koy onu. Sana gelince atı sakatlamak ne demekmiş görürsün bak. İt oğlu it. Bu at senden daha çok para eder. Anladın mı kerata?" Birinci ceset gibi ikincisi de revire götürüldü. Dimitri sanki büyülenmiş gibi ölünün arkasından gitti. Bir polis, "Bir şey mi istiyorsunuz?" diye sordu. Prens yanıt vermeksizin cesedin götürüldüğü yere doğru ilerledi. Deli yatağının üstüne oturmuş, Dimitri'nin verdiği sigarayı fosur fosur tüttürüyordu. Onu görünce bir kahkaha koparak "Vay, yine mi geldin sen?" dedi. Ölüyü görünce de yüzünü buruşturdu. "Bir daha mı?" dedi. Sıktılar artık. Çocuk değilim ben, değil mi ya?" Dimitri ölüye bakıyordu. Cesedin önünde kimse durmuyordu artık. Yüzündeki takke de kaldırılmıştı. Öteki mahkum ne denli korkunç, çirkinse bu seferkinin yüzü de vücudu da o denli güzeldi. tam gelişme çağında güçlü kuvvetli bir adam olduğu belliydi. Başının yarısı tıraş edilmişti ama feri kaçmış siyah gözlerin üstünde hafifçe kabarık olan düz alnı çok güzeldi. İnce, hafif kemerli biçimli bir burnu, onun altında da ince siyah bıyıkları vardı. Morarmaya başlamış olan dudakları gülümserken kapanıvermişti. Çenesinin alt kenarında hafif bir sakal vardı. Başının tıraş edilmiş yanı ise sert ve hoş biçimli kulağını açıkta bırakmıştı. Yüzünde sakin, ciddi, iyi bir hava vardı. Bu yüze bakılınca adamla birlikte birçok manevi şeylerin de ölüp gitmiş olduğu anlaşılıyordu. Yüzden ayrı olarak ellerle prangalı, ayakların ince ek yerleri, öteki organların güçlü kasları, kendisinin cidden yakışıklı, usta, güçlü bir insan olduğunu göstermekteydi. Böyle bir adamı öldürmüşlerdi işte. Şimdi de kimsenin ona acıdığı yoktu. Onun ölümü yüzünden tüm bu insanların duydukları tek şey, yakında kokmaya başlayacak olan bu ölüyü başlarından atmak için ne türlü dırıltılara katlanacaklarıydı. Doktorla sağlık memuru, komiser odaya girdiler. Doktor sağlam yapılı, tıknaz bir adamdı. Komiser ufak tefek, diş şişmandı. Toz toparlak bir yüzü vardı. Avurduna hava biriktirip sonra yavaş yavaş salıvermeyi huy edindiği için suratı da bu yüzden daha da yuvarlak görünüyordu. Doktor, cesedin yatırılmış olduğu karyolanın üstüne oturdu. O da sağlık memuru gibi önce elleri yokladı, sonra kalbi muayene etti, pantolonunu çeke çeke yerinden kalkarak "Ölmüş," dedi. Komiser avurtlarını yine havayla doldurup sonra havayı yavaş yavaş salıverdi askere. "Hangi cezaevinden geliyordu bu?" diye sordu. Asker sorunun yanıtını verdi, sonra da ölünün ayağındaki prangaları gösterdi. Komiser, "Çıkarttıracağım onları, merak etme, demircilerin işi ne?" dedi. Yine yanaklarını şişirdi, avurtlarındaki havayı salıverirken de kapıya doğru ilerledi. Dimitri, "İyi ama nasıl olur bu?" diye sordu. Doktor yanıt verdi. "Nasıl mı? Basbayağı. Güneş çarpmasından ölüyorlar. Bütün kış hiç kımıldamadan, güneş yüzü görmeden kapalı kalıyorlar. Sonra birden, hem de bugünkü gibi sıcak bir günde güneşe çıkarıveriyorlar. Kalabalık halde de çıkıyorlar üstelik. Hava alamıyorlar, güneş çarpıyor." "İyi ama gönderecek ne var sanki onları?" "Ben ne bileyim, gidip onlara sorun. Ama kimsiniz siz?" "Hiç, sokaktan geçiyordum da." Doktor ters bir tavırla pantolonu çekerek "Ya," dedi. "İzninizle, vaktim yok çünkü." Sonra hastalara doğru ilerledi. Ağzı çarpık, boynu sarılı adama, "Sen nasıl oldun bakalım?" diye sordu. Bir yandan dili sigarasını içip bitirmişti. Yatağın üstünde oturmuş olduğu halde boyuna doktordan yana tükürüyordu. Dimitri aşağı indi. İtfaiyecilerin atları, tavuklar ve bakır miğferli nöbetçinin önünden geçerek arabasına bindi. Arabacı yine uyumuştu. Uyandırdı, istasyona yollandı. İstasyona geldiği zaman mahkumların hepsi pencereleri demir parmaklıklı vagonlara kapatılmıştı. Peronda mahkumlardan kimilerini uğurlamak için gelmiş birkaç kişi duruyordu ama bunların vagonlara yaklaşmalarına izin verilmiyordu. Nöbetçilerin bugün pek çok işleri vardı. Cezaevinden istasyona giden yolda Dimitri'yi görmüş olduklarından ayrı olarak 3 mahkum daha güneş çarpmasından ölmüştü. Bunlardan bir tanesi öbür iki kişi gibi en yakın karakola götürülmüş, ötekilerse istasyonda ölmüşlerdi. Askerler götürmekte oldukları mahkumlardan 5'inin ölmüş olduklarını aldırmıyorlardı bile. Ama bu adamcağızlar pekala yaşayabilirdi. Askerlere bu halin dokunduğu yoktu. Onlar kuralların böyle durumlarda yapılmasını emrettiği işleri harfi harfine yerine getirmekten başka şey düşünmüyorlardı. Ölülerle nüfus kağıtlarını, eşyalarını yetkili makama teslim edecekler, Nijni'ye götürecekleri mahkumların listesinden onların adlarını sileceklerdi. Bu da, hele bu sıcakta, askerlerin başına çok büyük bir dert açmıştı. Gerekli işlemler tamamlandıkça askerler ne Dimitri'nin ne de ötekilerin vagonlara yaklaştırmalarına izin veriyorlardı. Dimitri bunun da çaresini buldu. Assubaya birkaç para verince adam onu bıraktı ama "Çabuk olun da komutan görmesin," dedi. Katarda 18 vagon vardı. Resmi kişilerin binecekleri vagon bir yana, hepsi tıklım tıklım doluydu. Dimitri vagonların pencereleri önünde ilerlerken kulak kabartıyordu. Her yanda yalnız pranga sesleri, koşuşmalar, arada bir yakası açılmadı küfürlerin de karıştığı bir gürültü patırtıdan başka şey işitilmiyordu. Yolda ölen arkadaşlarındansa mahkumlardan hiçbirinin söz ettiği yoktu. Konuşmalar en çok torbalar, su, yerlerin seçilmesi üzerinde geçiyordu. Dimitri pencerelerin birinden bakınca vagonun ortasından geçen yolda iki askerin mahkumların kelepçelerini çıkardıklarını gördü. Mahkumlar bileklerini uzatıyorlar, bir asker de elindeki anahtarla kilidi açıp kelepçeyi çıkararak başka bir askere veriyordu. Dimitri erkeklerin vagonlarını geçtikten sonra kadınların bulundukları vagonlara geldi. İkinci vagonda hep aynı tonda iniltiler işitti. Sonra "Aman Allah'ım, aman Allah'ım" diye sesler duydu. Durmaksızın geçti, bir gardiyanın işareti üzerine üçüncü vagona yaklaştı. Pencerenin önünde durur durmaz içeriden yüzüne sıcak bir hava dalgası çarptı. Burnuna da ağır ter kokuları geldi. Derken ince kadın sesleri işitti. Kimisinin sırtında entari, kimisinin sırtında kaput bulunan kadın mahkumlar vagonun sıralarına oturmuşlardı. Kıpkırmızı yüzleri kan ter içindeydi. Bağıra çağıra çene yarıştırıyorlardı. Dimitri'nin parmaklıklar arasından görünen yüzü hepsinin dikkatini çekti. En yakında olanlar sustular, ondan yana doğru itiştiler. Sırtında entari, başı açık olan Katyuş'a karşı pencerenin önünde oturmuştu. Yanında güler yüzlü, akça pakça Fedosya vardı. Dimitri'yi görünce Katyuş'a'yı dirseğiyle dürterek onu genç kadına gösterdi. Katyuş'a hemen kalktı, başörtüsünü siyah saçlarının üstüne attı. Yüzü telaşlı ve kızarıktı. Boncuk boncuk terlemişti. Gülümseyerek parmaklığa yaklaştı, demir çubukları tuttu. Neşeli bir tavırla, "Ne sıcak değil mi?" dedi. "Gönderdiğim eşyayı aldın mı?" "Aldım, çok sağ ol." Vagonun içi cehennem gibi sıcaktı. Sanki bir sobanın kapağı açık kalmış gibi bu sıcak doğruca Dimitri'nin yüzüne vuruyordu. "Başka bir şey gerek mi?" diye sordu. "Hayır, teşekkür ederim." Fedosya, "Biraz su bulsak da içsek," dedi. Katyuşa da, "Ya, su bulsak iyi olur," dedi. "Su yok mu yanınızda?" "Getirdiler ama hepsini içtik." "Askerden isteyeyim bakayım. Nijni'ye kadar görüşemeyeceğiz artık." Katyuşa sanki bilmiyormuş gibi mutlu bir yüzle sordu. "Siz de mi gidiyorsunuz oraya?" "Evet. Ben de bundan sonraki trene bineceğim." Katyuşa ses çıkarmadı. Biraz sonra derin derin içini çekti. Erkek gibi kalın sesli, kaba saba bir yaşlı kadın sordu. "Efendi, 12 mahkum yorgunluktan ölmüş diyorlar. Aslı var mı?" "Korablova'ydı bu." Dimitri yanıt verdi. "12 tane olduğunu işitmedim. İkisini gördüm ben." "Herkes 12 kişi diyor. Bunun için bir şeyler yapmayacaklar mı onlara? Namussuz herifler." Dimitri, "Kadınlardan hastalanan olmadı ya?" diye sordu. Başka bir mahkum kadın gülerek, "Kadınlar daha dayanıklıdır." dedi. "Yalnız bir kadının doğuracağı tuttu." Sonra arkadaki vagonu göstererek, "Dinleyin bakın," dedi. Dimitri'nin biraz önce duyduğu iniltiler hala sürüyordu. Katyuşa neşeli gülümseyişini güç tutarak, "Bir şey ister misiniz?" diye sormuştunuz bana," dedi. "Kadıncağız sancı çekiyor. Burada bırakmak mümkün değil mi onu acaba? İlgililere bir söyleseniz." "Olur olur, söylerim elbet." Sonra da Katyuşa göz ucuyla Fedosya'yı göstererek, "Kocası Taras'ı göremez mi?" dedi. "O da sizinle geliyor değil mi?" O sırada bir assubay, "Hey bayım, mahkumlarla konuşmak yasak!" diye bağırdı. Bu assubay demin Dimitri'nin geçmesine izin vermiş olanı değildi. Dimitri vagonun yanından ayrıldı. Taras karısını görebilsin, doğum sahnesi çeken kadın da yola çıkarılmasın diye ricada bulunmak için kafile komutanını aramaya başladı. Epeyce aramak zorunda kaldı. Askerlerden de güçlükle bilgi alabildi. Hepsinin işi başından aşkındı. Birisi bir mahkumu götürüyor, ötekiler yiyecek öteberi almak için koşuşuyorlar ya da çantalarını, donanımlarını vagonlara yerleştiriyorlardı. Başka askerler de subayla yolculuk yapmakta olan bir hanımın işlerini görmek için koşuşmaktaydılar. Nehlidov hangisine bir şey sorsa ters karşılıklar alıyordu. Subayı ancak ikinci kampanadan sonra görebildi. Ağzını örtmekte olan bıyıklarını kısacık koluyla siliyor, omuzlarını kaldırarak başçavuşu haşlıyordu. Dimitri'yi görünce, "Ne istiyorsunuz?" diye sordu. "Vagonlardan birinde doğurmak üzere olan bir kadın var da belki..." Subay kısacık kollarını kararlı bir eda ile sallayarak vagona binerken, "Hele doğursun bir, sonra çaresine bakarız," dedi. O sırada elinde düdük Katar şefi geldi. Son kampana çaldı, ardından bir düdük işitildi. Peronda duran uğurlayıcılarla kadınların bindikleri vagonlarda ağlamalar, çığlıklar işitildi. Nehlidov Taras'la peronda duruyordu. pencereleri parmaklıklı vagonların birer birer önünden geçip gidişini seyretti. Pencerelerde mahkumların tıraşlı başları görülmekteydi. Derken kadınların bindikleri vagonların ilki Dimitri ile aynı doğrultuya geldi. Pencerelerde kimisi başörtülü, kimisi açık başlı kadınlar gördü. Sonra ikinci vagon geçti. Bundan sonra yine o aynı iniltilerle çığlıklar işitiliyordu. Son olarak da Katyusha'nın bindiği vagon geçti. O da öteki kadınlarla pencerenin önünde duruyor, zavallı bir gülümseyişle Dimitri'ye bakıyordu. Dimitri yolcu trenine binecekti ama trenin kalkışına daha 2 saat vardı. Önce çabucak gidip ablasını görmeyi tasarladı ama sabahleyin görmüş olduğu şeyler yüzünden kendini öyle heyecanlı, öyle bitkin hissediyordu ki birinci mevki büfesindeki küçük kanepelerden birine oturduğu zaman uyku bastırdı, yana döndü, yanağını avcuna dayadı, hemen uyuyakaldı. Biraz sonra bir garson gelip onu uyandırdı. "Beyefendi, beyefendi, Prens Nehlidov değil misiniz siz?" dedi. "Bir hanım sizi arıyor." Dimitri Nehlidov gözlerini ovuşturarak doğruldu. O anda da sabahki olayları, kendisinin nerede olduğunu anımsadı. İyice doğrulup yavaş yavaş kendine gelirken çevresindeki herkesin büfenin kapısında olup biten bir şeye merakla baktığını fark etti. O da gidip bakınca birkaç kişinin bir koltuğa oturmuş bir hanımı taşımakta olduklarını gördü. Hanımın başında ince bir tül peçe örtülüydü. Koltuğu taşıyanların ikincisi bir kapıcıydı. Kasketinde mavi bir şerit vardı. Dimitri onu da tanıyor gibiydi. Koltuğun arkasından gelmekte olan kıvırcık saçlı, küçük önlüklü bir oda hizmetçisinin elinde bir paketle bir kılıfın içinde yuvarlak bir şey, şemsiyeler vardı. Yine arkada, daha geride şiş göğsü, iri dudakları, kalın ensesiyle Prens Korchagin'in geldiği görülüyordu. Başına bir yolculuk kasketi geçirmişti. En geriden misiyle eniştesi Misha, hariciyeci Osten geliyordu. Her zaman neşeli, keyfi yerinde olan bu adamı Dimitri de tanımaktaydı. Gülümsemekte olan Misi'nin yanı sıra yürüyor, inandırıcı fakat şakacı bir tavırla bir şeyler söylüyordu ona. Kafilenin en gerisinde doktor yürümekteydi. Öfkeli öfkeli sigara içiyordu. Korchaginler Moskova dolaylarındaki yazlık evlerinden ayrılmışlar. Prensesin, kız kardeşinin Nijni yolu üzerindeki malikanesine gidiyorlardı. Hamallardan, oda hizmetçisi kadından, doktordan oluşan kafile, kadınlara ayrılan bekleme salonuna girdi. Herkes bu yeni gelenlere saygıyla, merakla baktı. Yaşlı Prens Korchagin ise gidip bir masanın başına oturdu, bir garson çağırarak ona bir takım şeyler ısmarlamaya başladı. Misi ile Osten de lokanta salonunda durdular. Tam oturmaya hazırlanıyorlardı ki kapıda tanıdık birisini görüp ona doğru ilerlediler. Bu gelen Dimitri'nin ablası Natalya'ydı. Yanında Agrafena Petrovna vardı. Çevresine bakınarak ilerliyordu. O da hemen hemen aynı anda Misi ile kardeşini gördü. Önce genç kıza yaklaştı, kardeşine de başıyla bir işaret yaptı. Misi ile öpüştükten sonra hemen Dimitri'ye dönerek, "En sonunda bulabildim seni," dedi. Dimitri ayağa kalkarak Misi'yi, Misha'yı, Osten'i selamladı. Sonra onlarla konuşmaya başladı. Misi, "Sormayın, yazlıktaki evimizde yangın çıktı, onun için teyzeme gidiyoruz," dedi. Bunun üzerine Osten yangınla ilgili bir şeyler anlattı. Dimitri onu dinlemek için ablasından yana döndü. "Geldiğine öyle sevindim ki," dedi. Natalya Agrafena Petrovna'yı göstererek, "Ben geleli çok oldu. Agrafena Petrovna da yanımda, bak, her yerde aradık seni," dedi. Agrafena Petrovna'nın başında şapka, sırtında yağmurluk vardı. Vakur, nazik, utangaç bir edayla duruyordu. Dimitri'yi rahatsız etmemek için ona uzaktan selam verdi. "Prens, ben de burada uyuyakalmışım," dedi. Sonra, "Geldiğine öyle sevindim ki," diye yineledi. "Sana bir mektup yazmaya başlamıştım hatta." Natalya telaşla, "Yok canım, ne hakkındaymış bu mektup?" diye sordu. Misi ile kavalyesi, iki kardeşin aralarında özel bir iş konuştuklarını sanarak gidip pencerenin yanında kadife bir koltuğa oturdular. Dimitri, "Dün akşam sizden ayrıldım ya," dedi. "Sonradan dönüp özür dilemek istedim ama bizim eniştenin bunu nasıl karşılayacağını bilemiyordum. İleri geri sözler söylemiştim ona, bu yüzden de üzülmüştüm." "Biliyorum. Özellikle yapmadığına emindim. Sen de bilirsin ki..." O sırada gözleri doldu. Dimitri'nin eline dokundu. Ablasının sözleri biraz dolambaçlıydı ama Dimitri onun ne demek istediğini anladı, söyledikleri de ona pek dokundu. Genç kadının sözlerinden kocasını çok sevdiği fakat kardeşinin sevgisine de çok önem verdiği anlaşılıyordu. İkisinin arasında çıkan en ufak şeye çok üzüldüğü belliydi. Dimitri, çok teşekkür ederim dedi. Sonra birden iki ölüyü anımsayarak, bugün neler gördüm bilsen, iki mahkum öldü diye ekledi. Nasıl oldu bu? Basbayağı öldüler işte. Adamcağızları bu sıcakta yola çıkarmışlar, onlar da güneş çarpmasından ölmüşler. Yok canım, nasıl, bugün mü? Bu sabah mı oldu bu? Evet, evet, biraz önce. Ölülerini de gördüm. İyi ama neden öldürdüler onları? Kim öldürdü? Dimitri öfkeli öfkeli karşılık verdi. Kim olacak? Onları zorla götürenler. Ablasının da bu işi kocası gibi aynı açıdan gördüğünü anlıyordu. O sırada yanlarına yaklaşmış olan Agrafena Petrovna da söylenenleri duyunca aman yarabbi vah vah diye bağırdı. Dimitri, evet bu zavallılara çektirilenler hakkında en ufak fikrimiz yok ama yine de bilmemiz gerek bunları dedi. Bir yandan da komposto kasesinin başına geçerek peçetesini boynuna bağlamış olan yaşlı Prens Korçagin'e bakıyordu. Prens de aynı anda başını kaldırdı, Dimitri'yi gördü. Nehludov diye seslendi. Gel de soğuk bir şeyler iç. Yol için çok iyidir. Dimitri Nehludov, teşekkür ederim içmem diyerek başını çevirdi. Ablası sordu. Peki ne yapacaksın? Elimden geleni. Henüz bilmiyorum ama bir şeyler yapmak gerek. Hissediyorum bunu. Elimden geleni de yapacağım. Kesinlikle. Evet, evet anlıyorum. Sonra göz ucuyla Korçaginleri göstererek sordu. Onlarla aran nasıl? Her şey bitti mi gerçekten? Tamamen bitti. Öyle sanıyorum ki iki tarafta üzüntü duymadı bundan. Vah vah çok üzüldüm. Missy'yi pek severim ama hadi öyle olsun diyelim. Yalnız sen ne diye bağlanmak istiyorsun? Ne var sanki oraya gidecek? Bu son soruları utangaç bir edayla sormuştu. Dimitri ters ve ciddi bir tavırla gitmek gerektiği için gidiyorum dedi. Konuyu kapatmak istermiş gibiydi. Fakat yaptığı soğukluğa hemen pişman oldu içinden. Düşündüğümü ne diye söylemeyeyim ona dedi. Sonra Agrafena Petrovna'dan yana bakarak o da duysun bunları diye düşündü. Agrafena Petrovna'nın orada oluşu yüzünden kararını ablasına söylemeye can atıyordu zaten. Bu konuyu her açışında sesi titriyordu. Bu sefer de öyle oldu. Ablasına, Katyusha ile evlenme kararımdan mı söz etmek istiyorsun dedi. Evet ben karar verdim buna ama o kesinlikle olmaz dedi. Benim özveride bulunmamı istemiyor. Kendisi ise şimdiki durumda çok şey feda etmiş oluyor. Bu durumun etkisi altında yapılmış olduğu için ben onun bu özverisini kabul etmek istemiyorum. Şimdi de onun ardından yola çıkacağım. O nereye giderse gideceğim. Elimden geldiğince ona yardımda bulunacağım. Durumunu düzeltmeye çalışacağım. Natalya sesini çıkarmadı. Agrafena Petrovna başını sallayarak soran gözlerle genç kadına baktı. O sırada deminki kafile kadınlara ayrılan bekleme salonundan çıkarak yine göründü. Yakışıklı uşak Filip'le kapıcı prensesi taşımaktaydılar. Prenses onları durdurarak yaklaşmaları için Dimitri'ye el salladı. Sonra elini uzattı. Korkunç dedi. Hiç dayanamıyorum. Bu hava öldürecek beni. Sıcağın kötülüklerinden, Rusya'nın ikliminin korkunçluklarından söz ettikten sonra Dimitri'ye "Sizi de bekleriz." dedi. Sonra uşakla kapıcıya yola devam etmeleri için işaret etti. Berikiler prensesi götürürlerken o uzun yüzünü Dimitri'den yana çevirerek "Gelmezlik etmeyin sakın." diye ekledi. Dimitri perona çıktı. Prensesin kafilesi de sağa, birinci mevki vagonlara yöneldi. Dimitri ile bagajları taşıyan Hamal ve çantasını taşıyan Taras da sola doğru ilerlediler. Prens Taras'ın başından geçenleri daha önce ablasına anlatmıştı. Onu genç kadına göstererek, "Yol arkadaşım da bu," dedi. Kardeşi bir vagonun önünde durup da Hamal'la Taras vagona girerlerken Natalya, "Üçüncü mevkiyle mi gidiyorsun, olur mu böyle şey?" diye sordu. "Böylesi daha iyi. Sonra Taras da var yanımda. Ha, az daha unutuyordum. Kuzminskoye'deki toprakları köylülere dağıtmadım. Böylelikle ben ölünce bunlar senin çocuklarına kalacak." "Sus Tanrı aşkına Dimitri." "Evet evet çocuklarına bırakacağım onları. Evlenme olasılığın pek az. Evlensen bile çocuğum olmayacak. Onun için..." "Natalya, Dimitri Tanrı aşkına söyleme bunu," diyordu ama prens ablasının bu sözlere ne kadar sevindiğini açıkça görmekteydi. Trenin ilerisinde birinci mevki vagonların önünde bir kalabalık birikmişti. Herkes Prens Korçagina'yı seyrediyordu. Yolcuların hemen hemen hepsi trene binip yerleşmişlerdi. Yalnız geç kalmış birkaç kişi ökçeleriyle peronun tahtalarını öttüre öttüre koşuşuyorlardı. Memurlar kapıları kapamaktaydılar. Yolculara "Hadi binin çabuk!" derken bunların hısımlarıyla dostlarını da vagonların yanlarından uzaklaştırıyorlardı. Dimitri fırın gibi sıcak, pis kokulu vagona girdi ama hemencecik sahanlığa çıktı. Natalya başında son moda şapkası, omuzlarında kısa peleriniyle vagonun önünde duruyordu. Agrafena Petrovna yine yanındaydı. Söyleyecek bir şeyler arıyordu ama bulamıyordu. "Mektup yaz!" diye diyemiyordu kardeşine. Herkesin söylemeyi adet ettiği bu basmakalıp sözle iki kardeş hep alay ederlerdi çünkü. Para ve miras işleri hakkında yaptıkları ufacık konuşma, iki kardeş arasındaki sevgi dolu bağları bir anda koparıvermiş, ikisi de birbirlerine karşı birer yabancı oluvermişlerdi. Tren kalktığı ve kederli üzgün bir yüzle, "Güle güle Dimitri, güle güle" demekten başka yapacağı şey kalmadığı zaman Natalya bayağı ferahladı. Yalnız tren uzaklaşır uzaklaşmaz kardeşiyle konuştuklarını kocasına nasıl söyleyeceğini düşünmeye başladı. Yüzüne birden ciddi, düşünceli bir hava oturdu. Dimitri de ablasını çok sever, ondan hiçbir şey gizlemezdi ama şimdi o da sıkıcı bir duyguya kapılmakta, bir an önce ondan ayrılmak istemekteydi. Ablası eskiden kendisine çok yakındı ama şimdi iş öyle değildi artık. Natalya şimdi esmer, kıllı bir kocanın kölesi haline gelmişti. Bu kocaysa Dimitri için bir yabancıydı, ondan nefret ediyordu. Nitekim ablasına kocasını ilgilendiren işlerden, yani toprağını köylere bırakışından, miras sorunundan filan söz ederken, Natalya'nın kocasına nasıl da bağlı olduğunu yüzünün gülü vermesinden hemen anlamıştı. Bu yüzden keder duydu. Tıklım tıklım dolu olan üçüncü mevkii koca vagon gün boyu güneşin altında kalarak kızmıştı. Bu yüzden içeride öyle boğucu bir sıcak vardı ki Dimitri yerine oturamayarak gidip sahanlıkta durdu. Orası da havasızdı. Ancak vagonlar kentin dışında ilerlemeye başlayıp hava akımı oluştuğu zaman biraz soluk alabildi. Kendi kendine "Öldürdüler onları" diye yineledi. Ablasına da aynı sözleri söylemişti nitekim. O zaman da o gün edindiği izlenimlerin üstünde gözlerinin önünde ikinci mahpusun o görkemli yüzü geldi. Dudaklarındaki gülümseyişi, alnındaki ciddi ifadeyi, morarmakta olan kafatasın altındaki sert ve küçük kulağını çok iyi görür gibiydi. Kendi kendine söylendi. Asıl işin korkunç yanı şu ki adamı öldürdüler ama kimin öldürdüğü belli değil. Yine de öldürdüler onu. Onu da ötekiler gibi Maslennikov'un emriyle yola çıkardılar. Vali yardımcısı olarak o yine her zamanki gibi emirler verdi, başlıklı bir kağıdın altına imzasını attı ama sorsalar "ben hiç de sorumlu değilim" der. Mahkumları cezaevinin hekimini muayene etmişti ama o da suçu üzerine almaz. "Ben ödevimi gerektiğince yerine getirdim" der. Hastaları, zayıfları ayırmıştı ya. Havanın böylesine sıcak olacağını, adamların bu kadar bekletildikten sonra yola çıkarılacaklarını, böyle kalabalık bir halde sevk edileceklerini nereden bilsin? Müdür mü sorumlu? Ama müdüre ne demişlerdi? Filan gün şu kadarı kadın, şu kadarı erkek olmak üzere şu kadar mahkumu yola çıkaracaksın demişlerdi. O da kendisine verilen emri yerine getirdi. Demek sorumlu değil. Nitekim kafile komutanı subay da sorumlu sayılamaz. Çünkü onun ödevi filan yerden şu kadar mahkumu teslim alıp filan yerde başkalarına teslim etmekten ibaret. O da her zamanki gibi mahkumların başında yürüdü, yanlarına nöbetçiler dikti. Böyle kanlı canlı, güçlü kuvvetli adamların pat diye düşüp öleceklerini bilemezdi ki. Demek hiç kimse suçlu değil bu işte. Yine de adamlar öldü. Onları ölümlerinden suçlu olmayan kimseler öldürdü. Prens Dimitri Nelidov bu düşüncelere öylesine dalmıştı ki havanın değiştiğini fark edememişti. Alçaktan giden bir bulut gelip güneşi kapatmıştı. Batıdan da açık kurşuni başka bir bulut geliyordu. Geçtiği yerlerde ta uzaklarda tarlalarla ormanlara bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Bulut nemli bir yağmur kokusu getirmekteydi. Ara sıra bulutların üzerinde şimşeklerin çaktığı görülüyor, gittikçe sıklaşan gök gürültüleri vagonların çıkarmakta oldukları gürültüye karışıyordu. Bulut gittikçe yaklaşmaktaydı. Rüzgarın önüne katılan yağmur damlaları Dimitri'nin pardesüsüne, sahanlığa eğrilemesine düşmeye başladı. Genç adam yağmur düşmeyen yana gitti. Nemli serinliğin, camların, yağmura susamış toprağın kokusunu doya doya içine çekti. Sonra da bahçelerin, ormanların sararmaya başlamış çavdar tarlalarının, henüz yeşil olan yulafların, çiçek açmış patateslerin dikili olduğu kara kara evleklerin bir bir önünden geçip gidişlerini seyretti. 8. kaset, 2. yüzün sonu. Karalar daha parlak, karalar daha koyu görünüyordu. Dimitri bu bereketli yağmurun altında tarlaların, sebze ve meyve bahçelerinin canlanışını gördükçe keyifleniyor, biraz daha yağsa bari diye söyleniyordu. Fakat sağanak kısa sürdü. Bulut, suların bir bölümünü oraya bıraktıktan sonra biraz ileri gitti. Islak toprağın üzerine yağmurun ince ve seyrek son damlaları dikine dikine düşmeye başlamışlardı bile. Güneş yine çıkarak her şeyi ışıldattı. Doğuda, ufukta da bir gökkuşağı belirdi. Yalnız bir ucu kırıktı. Pek büyük değildi ama parlaktı. İçindeki mor renk bütün